أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak hepimize iman selameti, iman sıhhati, beden sıhhati ikram eylesin. Yaptığımız işlerimizde, çalışmalarımızda kolaylıklar, bereketler ihsan eylesin. Efendim, malumunuz biz bu programımızda sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem adımlarını, ayak izlerini takip etmeye çalışıyoruz. O insanlığın rehberi, ahiret iki alemin önderi, dünya ahiretin en seçkin insanı Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla onun hal ve hareketleri, davranışları, kulluğu bizler için çok önem arz ediyor. Adeta bir altın gibi, elmas gibi, inci, zebercet gibi çok değerli Efendimizin hem sözleri, hem davranışları, hem hayatı, belki hiçbir mücevherin, mücevheratın taşımadığı değer kadar bir değer taşıyor. Çünkü Cenab-ı Hak ona çok değer veriyor. Onun ömrü üzerine yemin ediyor. La amruke buyuruyor. Onu bize örnek gösteriyor. Bütün dikkatlerimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına, üzerine celbediyor, çekiyor. Bakınız diyor. Bakın bakın diyor. Nasıl bir kul. Ni'mel abd, ne güzel bir kul. Dikkatlice bakın. Eğilin bir daha bakın. Kalkın bir daha bakın. Ona, onun sözlerine kulak verin. Onun hayatına bakın. Hal ve hareketlerine derinden derine bakın. Adeta dipsiz bir kuyuya üzerinden böyle başımız dönercesine, gözlerimiz kamaşırcasına baktığımız gibi o hayata İyice bakın diye Cenab-ı Hak Rabbimiz yönlendiriyor ve bize örnek gösteriyor. Biz de Yüce Rabbimizin o emri, o muradı doğrultusunda karar verdik. Birlikte Efendimizin ayak izlerini takip ediyoruz. Neler yaptı, neler işledi, nasıl bir kulluk yaşadı ona bakmaya çalışıyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın evindeki sade hayatını siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz kıymetli kardeşlerim. Tabii ki burada verdiğimiz bilgiler, bu örnekler bize ağır geliyor. Onu söyleyeyim. Ya diyoruz. Çünkü biz bir hayata alışmışız. Evlerimiz, barklarımız, yemelerimiz, içmelerimiz, hayat tarzımız, standartlarımız, biz öyle bir hayata alışmışız. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına dönüp baktığımız zaman o eyvah diyoruz. Biz neredeyiz? Efendimiz nerede? Nasıl bir kulluk yaşamış? Nasıl bir turabi? Yani şunu hemen belirtelim ki biz hepimiz toprak olacağız. Yani insan ne yapıyor? Aslını unutuyor. Topraktan geldiğini unutuyor. Toprağa döneceğini unutuyor. Aslının toprak olduğunu, sonunun toprak olduğunu unutuyor. Bu kez insanları unutuyor. Başını kaldırıyor ve pervasızca bir hayat yaşıyor. Yani sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Sanki toprak olmayacakmış gibi. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Estağfirullah Taha suresinde Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taraten uhra. Sizi o topraktan yarattık. Tekrar sizi o toprağa döndüreceğiz. Toprak olacaksınız. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى Tekrar sizi o topraktan yeni bir yaratılışla yaratıp çıkaracağız. Bunlar olacak. Bunlar olacak. Yani olmaması mümkün değil. Her şey zaten bu şekilde. Toprak olmayan ne var ki bu hayatta? Canlılar, bitkiler, hayvanlar, insanlar, her şey, bütün medeniyetler, binalar, toprak olmayan ne var? Bu toprağın yemediği, arzın yemediği ne var kıymetli kardeşlerim? Onun için Efendimiz hayatına bakarken o turabiliği görmek lazım. Yani toprağa yakın bir insan, turabi bir insan, nereden geldiğini unutmayan bir insan, aslını unutmayan bir insan, Rabbini unutmayan bir insan, ona göre görmek lazım. Ve Efendimiz'le kendi hayatımız arasındaki o korkunç farkı bir masaya yatırıp da en azından irkilmemiz lazım. Yani Efendimiz nerede, biz neredeyiz? Onun talip olduğu Rabbinin rızası, cennet, bizim de talip olduğumuz rıza ve cennettir. Ama arada korkunç mesafe var. Bu mesafeyi nasıl kapatacağız? Onu hesabını yapmamız lazım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın evindeki sade hayatı, yine kaynaklarımız böyle hepsi güzel, sahih bilgiler, sahih hadis kaynaklarımız, siyer kaynaklarımız böyle teker teker kaydetmişler, bize aktarıyorlar. Birlikte takip edelim. Yani izleyelim, seyredelim. Bir Efendimizin haline biz kendi halimize bakalım. Aynaya bakıp boyumuzun endamını, halimizi efendim bir görelim, ama halimizin içler acısı bir hali olduğunu da unutmayalım. Ben şahsen yani bir kardeşiniz olarak yani Efendimiz'i okuduğum zaman, baktığım zaman yani eyvahlar, ahlar vahlardan başka bir şey içimden yükselmiyor. Daha dikkatli bir muhasebe içerisine girmemiz gerekiyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın kuru ağaç dalları ve hurma lifi ile birbirine sıkıca bağlanmak suretiyle yapılmış bir seriri vardı Efendimizin. Kuru ağaç dalları ve hurma lifi ile birbirine sıkıca bağlanmak suretiyle yapılmış bir seriri vardı Efendimiz Aleyhisselam'ın. Hatta Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Diyor ki Mekke'de Kureyşlilere serir üzerinde uyumaktan bir döşek diyelim ya da böyle insan istirahat edeceği bir kanepe diyelim, bir yatak diyelim, oturma yeri diyelim. Mekke'de diyor Kureyşlilere serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub'un evine indiği zaman ona "Ey Ebu Eyyub, sizin bir seririniz yok mu?" diye sordu. Ebu Eyyub radıyallahu anh de "Yok vallahi" dedi. Ensardan Es'ad bin Zürare radıyallahu anh bunu haber alınca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme direkleri saç ağacından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş ve hasır ile kaplanmış bir serir yapıp gönderdi. Efendimiz evine taşınıncaya kadar onun üzerinde istirahat buyurmuş, kendi evine taşındığında da vefatlarına kadar o seriri kullanmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, Refik-i Ala'ya döndüğünde bu seririn üzerine konularak yıkanıp kefenlenmiş ve bu serir üzerindeyken cenaze namazı kılınmıştı. Halk ölülerini taşımak üzere onu bizden isterler ve onunla teberrük ederlerdi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in cenazesi de onun üzerine taşınmıştı. İşte bu serir hikayesi böyle. Yani Efendimizin o hurma, kuru ağaç dalları, hurma lifinden yapılan seriri böyle bir serir. Allah Resulü onun üzerinde bir ömrünü idame ettiriyor. Hasırla örtülmüş, kuru, yumuşak değil. Bizim gibi böyle yarım metrelik havuz atlar gibi içine atladığımız efendim döşekler değil. Ne yaptığımız belli değil tabii. Yani ne yaptığımız, nasıl bir hayat yaşadığımız hakikaten belli değil. Böyle mütevazi, kuru, hasırla döşenmiş ve böyle bir istirahat yeri, serir ve Efendimizin ömrü orada geçiyor ve cenazesi orada yıkanıyor, kılınıyor ve ondan sonra da nice insanlar teberrük ederek yine onu bir musalla olarak veya bir yıkama tahtası olarak da teberrüken kullanmış oluyorlar. İşte bu serir kıymetli kardeşlerim, Efendimizin üzerine otururdu Efendimiz veya yatağını koyardı. Yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de hurma lifinden meydana gelmekteydi. Buhari Rıkak 17. Efendimizin yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de hurma lifinden meydana gelmekteydi. Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre bir kadıncağız Efendimizin yatağını katlanmış bir çilteden ibaret görünce koşarak evine gidip içi yün dolu bir yatak getirmişti. Bunu gören Allah Resulü hoşnutsuzluğunu belirterek Hazreti Ayşe'ye, "Ey Ayşe, o yatağı hemen geri ver," buyurdu. Hazreti Ayşe hadiseyi anlatmaya devam ederek diyor ki, "Yatağı hemen geri göndermedim. Doğrusu böyle bir döşeğin benim evimde de bulunması çok hoşuma gitmişti. Ancak Resulullah Efendimiz 3 defa geri göndermemi söyledikten sonra şöyle buyurdu: Allah'a yemin ederim ki şayet isteseydim Hak Teala altın ve gümüş dağlarını benimle yürütür emrimi verirdi." Bu söz çok önemli kıymetli dinleyenlerim. Yani Efendimiz Aleyhisselam, yani böyle bir imkansızlıklar içerisinde bulunan, isteyip de bulamayan bir gariban değil, bir muhtaç değil. Yani burada Efendimiz bak buyuruyor ki, eğer ben isteseydim diyor, yemin ederek söylüyorum diyor Allah adına, eğer isteseydim Hak Teala altın ve gümüş dağlarını benim yürütür. Yani bu, yani yatakmış, döşekmiş, evmiş, koltukmuş, barkmış. Yani insanların arkasında ömürlerini tükettiği, insanların kendilerini helak ettiği, süründüğü, yok efendim o koltuğum, yok bu koltuğum, yok o yatak, yok bu yatak, yok efendim o makine, yok bu makine, yok o halı, yok bu halı diye ömürlerini tükettiği, yok ettiği bu fani şeyler peşinde Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç koşmadığını görüyoruz. İşte Efendimiz bu. Efendimiz bu. Biz neyin peşinden koşuyoruz? Efendimiz neyin peşinden koşuyordu? Efendimiz neydi onun esas gündemi? Neydi? Neyin derdindeydi? Neyin derdini çekiyordu? Biz neyin derdini çekiyoruz? Şimdi bakıyoruz. Zenginler özellikle. Bakıyoruz 6 ay geçmiyor. Yok koltuk takımı beğenmedim. Şunu değiştirelim. 1 sene geçmiyor. Şunu değiştirelim. 2 sene geçmiyor. Şunu değiştirelim. Şu elbise olmadı. Bunu değiştirelim. Bakıyoruz daha böyle başka biraz da şımarık diyebileceğim cinsler. Bakıyorsun işte onlarca takım elbiseler, onca takım ayakkabı şeyleri. Yok efendim bir dizine bilmem arabalar falan böyle bir şımarık bir hayatın içinde olan insanlar da bulunabiliyor. Şimdi işte Efendimiz Aleyhisselam bu da bir ölçü getiriyor. Ya herkes böyle yaparsa bu hayat nasıl yaşanır diye düşünebiliriz. Ama Efendimiz Aleyhisselam bu bir altının, gümüşün derdinde veya bir lüksün peşinde kesinlikle değil. Bunlara da tabiatı itibariyle de çok hayatında önem vermeyen, yer vermeyen ama onun yerine gerçekten Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı ne kadar önemli gündemleri olan, önemli meseleleri ve işleri olan bir insan sevgili Peygamberimiz. Hazreti Hafsa'ya Resulullah senin hanende bulunduğunda nasıl bir yatakta hissederdi diye soruluyor. Bu Ayşe validemizden seriyle alakalı bu bilgileri, Efendimizin istirahat ettiği döşekle diyelim veya kanepeyle ilgili bilgileri aktarmış olduk, paylaşmış olduk. Hazreti Hafsa da Efendimizin diğer bir eşi, Hazreti Ömer Efendimizin kelimeleri, ona da soruluyor. Resulullah senin hanende bulunduğunda nasıl bir yatakta istirahat ederdi? Ona Hafsa annemiz şöyle cevap veriyor. Yünden dokunmuş iki katlı sert bir keçe üzerinde uyurdu. Yünden dokunmuş iki katlı sert bir keçe. Yani orada da özellikle Efendimizin istirahat buyurduğu yatağın yumuşak olmadığı, sert olduğu, ister hasır olsun, ister deriden yapılmış bir döşek olsun, ister işte yünün katlanarak yapıldığı bir istirahat mekanı, yatak olsun. Burada özellikle sert oluşu dikkatimizi çekiyor. Yumuşak olmaması, sert oluşu dikkatimizi çekiyor. Bunun da herhalde hem sağlık açısından, hem istirahat açısından, hem kişinin bedeninin daha dinç olması bakımından, kalkmanın kolay olması bakımından, gece ibadetine kalkmanın daha rahat olması bakımından, yani pek çok yönlerden aslında işin uzmanlarının inceleyip, sağlık elemanlarının, doktorların bunu inceleyip, bunu da insanlara bir örnek olarak, sadece bir tevazu, bir zühd olarak değil de aynı zamanda insanın madde ve manasını düşündüğümüz zaman, dünya ve ahiretini düşündüğümüz zaman, böyle meseleye tek yönlü değil de çok yönlü baktığımız zaman, mebde ve meadı birlikte değerlendirdiğimiz zaman, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın o tercihinin, o yaptığının her bakımdan tam yerinde, tam itidalli, en uygun davranış, en güzel davranış olduğunu tabii ki ilmi olarak da tespit etmek mümkün olacaktır. Onun için diyor, yünden dokunmuş diyor iki katlı sert bir keçe üzerinde Efendimiz istirahat buyururdu. Bir gece kendi kendime şunu dörde katlasam daha yumuşak olur ve böylece Efendimiz daha rahat eder diye düşündüm. Bu maksatla keçeyi dörde katlayarak serdim. Peygamberimiz ama Efendimizin haberi yok. Buradaki dikkat edeceğimiz nokta, Hafsa validemiz böyle bir tasarrufta bulunuyor ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a sormuyor. Sormadan bunu yapıyor. Efendimiz de istirahat çekilirken de bakayım keşifim iki katlı mı dört katlı diye bakmadan tabii istirahat buyuruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam sabahleyin kalktığında bu gece yatak olarak ne sermiştiniz diye sordu. Eski döşeğiniz ya Resulallah, ancak daha yumuşak olsun ve daha rahat uyuyasınız diye dörde katlayarak serdik, o kadar dedik. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim döşeğimi eski haline getirin. Zira yumuşaklığın verdiği rahavet gece namaza kalkmama mani oldu buyurdu. Tirmizi Şemail sayfa 154'te geçiyor bu. Yani siz niye bana sormadan bunu yapıyorsunuz? Niçin böyle şey yapıyorsunuz? Yani bak, siz efendim yatağı dörde katladınız, tamam yumuşak oldu, biz de istirahat ettik ama bu gece benim istediğim şekilde gece namazı yapmama, daha önceki gecelerde olduğu şekilde gece ibadetimi ifa etmeme engel oldu, beni rahatsız etti. Yani bedenen maddeten sanki rahat ettirdiği gibi gözüküyor ama ibadetime engel olması cihetiyle ne oldu? Bana zarar vermiş oldu. Böyle yapmayın. Lütfen bunu tekrar eski haline getirin ve o şekilde yine sert şeklinde olsun. Benim ibadetime mani olmasın buyuruyorlar sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı rivayetlerde Allah Resulü'nün uyurken üzerine yorgan türünden bir örtü aldığı da bildirilmektedir. Tabi sıcak mühitler olduğu için Medine gerçi zaman zaman soğukta olur. Ama ihtiyaç oldukça da bir yorgan türü, yorganla kullandığı ifade ediliyor. Uyumak ve dinlenmek için sade ve basit bir yatağı tercih eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zaman zaman da hasır üzerinde istirahat ettiğini görmekteyiz. Yani hep böyle serir değil. Hep böyle yani keçeden bile olsa bir döşek üzerinde değil. Sevgili Peygamberimizin bildiğimiz hasır. Yani özellikle Mısır, bizim köylerde rahmetli annelerimiz mısır yaprağından hasır dokurlardı. O da kuruduğu zaman hakikaten sert olur. Yani ilk ördüğümüz zaman şeyler, o ördüğümüz yapraklar yumuşak iken biraz yumuşak olur gibi gözükür ama o yapraklar iyice kuruduğu zaman o hasır bayağı sert olur. İnsan yattığı zaman da yanına izleri kalır. Bizim de böyle tecrübelerimiz, normal köy hayatından tecrübelerimiz olmuştu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam böyle tercih ediyor, hasır üzerinde istirahat buyuruyor. Hatta bu sebeple ashabtan bazıları, ey Allah'ın Resulü, İzin verseniz de size rahat edebileceğiniz bir yatak hazırlasak diye teklifte bulunmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya benim neyime gerek? Benim dünyanın benzeri, benimle dünyanın benzeri, bir ağaç altında gölgelenen, sonra da binitine binip yoluna devam eden bir yolcu gibidir diye karşılık vermişti. Bu ne kadar doğru bir tespit, ne kadar doğru bir benzetme. Yani kıymetli dinleyenlerim, Allah aşkına şu ağaç altında dinlenip de gitmeyen kim kaldı? Yani bir yolcu olmayan, bir ağaç altında dinlenip de gitmeyen, binitine binip gitmeyen kim kaldı? Kimler kaldı? Bir düşünelim. Kim baki kaldı? Kim o ağacın altında binlerce yıl yaşadı? Efendimiz öyleydi de başka insanlar daha farklı. Hepimiz böyle. Hepimiz böyle. Evimiz bir ağaç gibi. Bulunduğumuz iş yerlerimiz bir altına gölgelendiğimiz bir ağaç gibi. Hepsi seri'uz zeval, çok hızlı yok olup giden bir özellik taşıyor. Ve oradan binitimize gidip, ki esas binit ne evimizin önündeki arabamız ne efendim bindiğimiz diğer vasıtalar, esas binit de dört omuz üzerinde taşındığımız olduğumuz tabut biniti, esas binit o. Yani ona bindiriyorlar ve oradan da götürüp bizi hake, toprağa veriyorlar ve bu şekilde de bu gölge altındaki kısa ömür bitip gidiyor. Dolayısıyla Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözlerini iyi anlamak lazım. Bu ahiret, bu bütün bu ifadeler hep sonsuz ahiret aleminden dünyaya bakan bir insanın ifadeleridir. Böyle fani dünyaya tapan, fani dünyaya gönlünü bağlayan, dünyanın o nefsin arzularını gözünde büyüten, hiç dünya bitmeyecekmiş gibi böyle evine, arabasına, barkına gönlünü bağlayan, gecesi gündüzü hep ne yiyeceğim, ne içeceğim dünya olan insanların bakışı değil bu. Bu Allah'ı tanıyan, Allah'a iman eden, Allah'a marifetullah, muhabbetullah bunu halletmiş, Allah'ın ahiretle ilgili verdiği bütün bilgilere yakın olarak iman etmiş, gözüyle görür gibi iman etmiş ve o baki alemden bu kısa fani aleme bakan bir gözün tespitleri, bir kalbin hissedişleri, bir dilin ve bir şuurun akisleri ve ifadeleridir bu. Dünya benim neyime gerek, benimle dünyanın benzeri, bir ağaç altında gölgelenen, sonra da binitine binip yoluna devam eden bir yolcu gibidir. Bu, onun için merak etmeyin. Bu bana hasır yeter. Fahri Kainat Efendimiz'i kaldığı odalarından birinde ziyaret eden Hazreti Ömer. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'in bir yaşadığı bir tecrübeyi, Efendimiz'e olan bir hatırasını nakletmek istiyorum siz kıymetli dinleyenlerime. Bunlar çok tatlı şeyler, çok güzel şeyler. Bunlar turabi şeyler. Bunlar bizim hem aslımızı hem nihayetimizi görmemizi yarayan ve toprak macerasını çözmüş bir insanın ahiret denen o sonsuz bir hayatı ve önümüzdeki en büyük handikapı bilen, çok iyi bilen bir insanın bize aktardığı ifadeler ve hikmetler. Dolayısıyla buna çok iyi kulak vermemiz lazım. Bu sözler bizim için çok hayati şeyler. Ya böyle efendim, ya basit ete alınacak şeyler değil kıymetli kardeşlerim. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulü ile olan bir hatırasını bize şöyle naklediyor. Efendimiz'i diyor, hani o da Efendimiz'in kayınpederi, kızı Hafsa Efendimiz'in eşi. Dolayısıyla çok Efendimiz'in aile hayatıyla içli dışlı olan bir insan Hazreti Ömer Efendimiz. Ve gittim diyor, kaldığımların birinde diyor Allah Resulü'nü ziyaret ettim. Öyle gerektirdi. Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktım. Gördüm ki o hasır üzerine uzanmış. Örgüler, yani şöyle istirahat etmek üzere yanığı sağ üzerine istirahat buyurmuş. Hasırın örgüleri bedeninin bir tarafına iz bırakmıştı. Ayrıca hurma lifinden yapılmış deri bir yastık üzerine yaslanmaktaydı. Gözümü kaldırıp odanın içine şöyle bir baktım. Allah'a yemin ederim ki orada 3 deri postan başka dikkati çeken hiçbir şey yoktu. Yani Resulü Efendimiz Aleyhisselam bir hasırın üzerinde örgüler bedenine iz bırakmış, hurma lifinden yapılmış bir yastık mübarek başlarının altında öyle istirahat ediyor ve Hazreti Ömer Efendimiz kaldırıyor gözünü şöyle evin etrafına bir bakıyor Ve diyor Allah'a yemin ederim ki orada 3 deri posttan başka dikkati çeken, o da namaz kılmak için sermiş olduğu postlar Efendimiz Aleyhisselam'ın. Demek ki ya niye gelmiştir? Efendimiz ya kestiği koyunun bir tanesinin derisini kurutup oraya koymuştur. O da secde etmek üzere, Allah'a kulluk yapmak üzere 3 deri posttan başka hiçbir şey dikkatimi çekmedi. Bunun üzerine ya Resulallah, Allah'a dua et de ümmetine genişlik versin. Rumlar ve İranlılar Allah'a ibadet etmezlerken, hatta Allah'a şirk koşarlarken putperest, ateşperest, kendilerine fevkalade zenginlik verilmiş, dünya onlara takdim edilmiş dedim. Bu sözleri işiten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerinden doğrularak şöyle buyurdu. Sen de mi böyle düşünüyorsun ey Hattaboğlu? Şüphesiz onlar iyi amellerinin karşılığı kendilerine dünya hayatına peşin verilen bir kavimdir. Ne onlara yani yedikleri, içtikleri, köşkleri, sarayları için imreniyorsun. Sen sanıyor musun ki biz yani böyle çok istediğimiz için bunları elde edemedik. Çok efendim böyle çaresizlik içerisindeyiz. Öyle değil. Allah onlara dünyada bol bol veriyor. Onlar da mal bulmuş mağarı gibi bu dünya nimetlerini kullanıyorlar ama ahirete, Allah'a imanları yok. Amellerin karşılığını dünyada alıp o şekilde tüketiyorlar ve bu şekilde de diğer aleme eli boş olarak gidiyorlar. Dolayısıyla buna ey Hattaboğlu, bunu kafana takma, bunlar basit şeyler, bunlara aldırış etme diye nasihat ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir başka rivayette de Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in vücudunda yattığı hasırın izlerini görünce ağlıyor. Gözyaşlarına hakim olamıyor. Hazreti Ömer Efendimiz aynı zamanda duygusal bir insandır. Böyle Efendimiz niçin ağlıyorsun? Ey Ömer ne oldu? Bir tarafın mı ağırdı? Bir derdin mi var diye sorunca diyor ki ya Resulallah, Kisra ve Kayser'in ne şekilde yaşadığı malum. Halbuki sen Allah'ın Resulüsün. Allah'ın en sevdiği bir kulusun, Habibisin. Ama senin halin böyle. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, dünyanın onların ahiretinde senin olmasına razı değil misin? Gönlün razı olmaz mı? Yani burada tabii bir dünya ahiret ikilemi, dünya ahiret dengesi tabii hep kendini gösteriyor bu rivayetlerde. Ama insanların dünyaya fazla yöneldiği, dünyanın işi işletine, alayişine çok gönül kaptırdığı, aldandığı bir gerçek olduğundan dolayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok böyle dirayetli bir şekilde, metanetli bir şekilde, bilinçli bir şekilde hem hayatını öyle yaşıyor, hem tavsiyeyi öyle yapıyor. Ümmetini ahirete, ahiret mükafatına, cennetine ulaştırmak istediği ümmetini de bu şekilde bir terbiyeye tabi tutuyor. Onun için esas ahiret, ahiret. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli dinleyenler malumunuz, hem zor zamanlarda, hem geniş zamanlarda, hem savaş ortamlarında, hem ganimetin bulunduğu yerlerde sürekli hep sahabesini ahirete yönlendiriyor ve şu ifade Efendimiz'den tekraren sadır olan, varet olan bir ifadedir. İnnel aişe aişül ahira. Şüphesiz ki esas hayat ahiret hayatıdır. Efendim ahiret hayatıdır, ahiret hayatıdır. Aman ona dikkat edin, aman orada ahva edenlerden olmayın diye bunu bu şekilde sürekli hatırlatan bir özelliği var sevgili Peygamber Efendimizin. Hadis-i şerifte dünyanın sevk ve idaresi değil de onun süsü, ihtişamı ve debdebesi kastediliyor. Yani dünyanın onların ahiretinde senin olmasını istemez misin şeyinde. Burada esas kastedilen dünyanın sevk idaresi değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hakikaten bütün insanlıktan kendisini sorumlu hisseden, bütün mazlumların yardımcısı olan, zulme uğrayanların hep yanında olan, haksızların karşısında, haklının yanında yer alan ve dünyanın idaresinin kafide bırakılmayacak kadar çok önemli olduğunu bilen ve çok kısa zamanda bunu başaran bir aynı zamanda devlet başkanı, devlet adamı sevgili Peygamberimiz. Dolayısıyla buradaki esas kastettiği dünyanın onların olması, yani bırakın efendim onlar nasıl isterlerse öyle dünyaya yönelsinler, işte zulmetsinler, savaşsınlar, insan öldürsünler falan değil. Orada kastedilen şey dünyanın sevk ve idaresi değil. Esas kastedilen Efendimiz Aleyhisselam kastettiği dünyanın süsü, ihtişamı ve debdebesi, yani insanın maneviyatına faydası olmayan, insanı aldatan kısmı. Zira israfa ve gösterişe kaçan her türlü yaşayış İslam'ın tasvip etmediği bir hayat tarzı olduğunu zaten biliyoruz kıymetli dinleyenlerim. Muhterem dinleyenler, bugün biz siz değerli dinleyenlerimizle, kardeşlerimizle Efendimiz Aleyhisselam'ın evindeki sade hayatından bazı kesitleri birlikte paylaştık. Ve orada gerçekten bizim için bir ayna oldu bunlar. Yaşadığımız hayatı o Efendimiz Aleyhisselam'ın sade ev hayatı aynasında bir seyretme imkanı bulmuş olduk. Biraz ah ettik, vah ettik, pişman olduk. Ama yine tabii ki aramızdaki bu korkunç farkı, açıyı kapatmak için daha çok çalışmamız lazım geldiğini anlamış olduk. Ve bu şekilde yine adım adım Efendimiz'e doğru yaklaşmaya da çalışma azmiyle programın sonuna gelmiş olduk. Programın sonuna gelmişken siz değerli dinleyenlerime tekrar en kalbi muhabbetlerimi, hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.